Ayrım 7.
Sayfa 55. Görülüyor ki Vahidettin'in hainliği resmi tarihçilerin ya da devrim kalemşörlerinin bir iddiası, yakıştırması, iftirası filan değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıdır. Bu karar kaldırılabilir mi? Nasıl kaldırılabilir? Sonra neler olur? İşte size 3 ilginç bulmaca. 4. Vahidettin'in İstanbul'dan ayrılmasının sebepleri. Önce Vahidettin'in son başkatibi Rıfat Bey'i dinleyelim. Vahidettin, saltanatı yüzüstü bırakıp kaçmanın dünyanın gözünde gayet ağır ve namus kırıcı bir hareket olduğunu düşünemez ve vaktiyle Sultan Cem ve Mustafa'nın acı sonunu bilmez bir kimse değildi. Asılacağı sözü halk arasında konuşulmaya başlamıştı. Bazı kimseler cumhuriyet kurmak için kararlıydılar. Bunlar Fransız Büyük İnkılabı olaylarını taklit etmekte oldukları için o zaman Fransız hükümdarı ihtilalciler tarafından nasıl idam edildiyse Vahidettin'in de öyle asılacağında şüphe yoktur yolundaki sözlerini duymuştu ve son derece korkmuş ve can kaygısına düşmüştü. N.H. Ulu, sayfa 72. Vahidettinci yazarların görüşleri de şöyle. Dipnot. Vahidettin'i öven ilk genişçe yazı Nihal Atsız'ın 1958'de yayımlanan Türk Ülküsü kitabındaki 6. Mehmet başlıklı bölümdür. Sayfa 85 ve diğerleri. Yazar sonraki baskılardan bu bölümü çıkarmıştır. Büyük Doğu ve Büyük Cihat dergisindeki bazı yazılar da bu niteliktedir. Bunları Kadir Mısıroğlu'nun yazdığı Lozan Zafer mi Hezimet mi adlı kitabın 1964'te yayımlanan ilk cildi izler. İkinci cilt 1973'te, üçüncü cilt ise 1992'de yayımlandı. Birinci cildin üçüncü baskısındaki kitaba yeni bilgiler eklenmiş, birinci baskı 330, üçüncü baskı 503 sayfa. Ayrıca üçüncü cilt genişletilerek Hilafet adıyla ayrı bir kitap olarak da yayımlandı. İlk ciltte K. Mısıroğlu, Nihal Atsız'ın görüşlerinin çoğunu kaynak göstermeden ve genişleterek kullanıyor. İkinci eser yine K. Mısıroğlu'nun Sarıklı Mücahitleri, 1967. Üçüncüsü ise 150'liklerden Tarık Mümtaz Göztepe'nin yazdığı Vahidettin Gurbet Cehenneminde Temmuz 1968 adlı kitaptır. Sonra şu üç kitap yayınlanıyor. 1. Necip Fazıl Kısakürek, Vahidettin, Eylül 1968. Bu kitap önce gazetede tefrika edilmiştir. 2. T.M. Göztepe, Vahidettin Mütareke Gayesinde. 1969 Utkan Kocatürk'ün verdiği bilgiden ilk kitapla bu kitabın ana çizgilerinin Mütareke Gayyası'ndan Gurbet Cehennemine adı altında 16-8-1944 o 1-2-1945 tarihler arasında Yeni Sabah gazetesinde yayımlandığı anlaşılıyor. Kaynakçalı Atatürk Günlüğü sayfa 19. 3. K. Mısıroğlu Osmanoğullarının Dramı 1976. Öteki bütün Vahidettinci yazarlar genellikle bu yayınlara dayanıyorlar. İddiaları ve bilgileri hiç denetlemedikleri için de bunlarda bulunan pek çok yanlış devam edip geliyor. Tarih metodu bakımından da çok ilginç bir tutumları var. Dayanak olarak birbirlerinin kitaplarındaki kanıtsız, belgesiz iddiaları gösteriyor, bu tür gönderme ve dipnotlarıyla ciddi bir araştırma yapmış gibi bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Bu arada bazı yabancı kitaplara da karşılığı olmayan göndermeler yapıyorlar. Bu oyunbazlığın örneklerini göreceğiz. K. Mısıroğlu'na göre, Sultan Vahidettin'i son derece düşündüren ve endişelendiren bir hadise oldu. Eski devrin önde gelen nazırlarından, bakanlarından olup, milli mücadeleye karşı yazılar yazan Ali Kemal Bey, İstanbul'da yakalanıp zorla İzmit'e götürülmüş ve orada Nurettin Paşa'nın emriyle askerlere linç ettirilmişti. Dipnot. Yahya Kemal İstanbul'a giderken müşaviri olduğu Lozan Kurulu ile birlikte bir akşam İzmit'te kalır. Yemekle 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa Ali Kemal'in İstanbul'dan nasıl kaçırıldığını ve İzmit'te linç edildiğini anlattıktan sonra inşallah yakında Vahidettin'i de getirip cezasını vereceğim der. Rıza Nur karşı çıkar, onu İnebolu'dan yola çıkaracağız. Çünkü Ankara'ya gelip mahkeme karşısında hesap vermesi lazımdır. Siyasi ve Edebi Portreler sayfa 98. Ali Kemal'i Nurettin Paşa'nın nasıl linç ettirdiğini de olayın görgü tanığı Rahmi Apak açıklıyor. 70'lik bir subayın hatıraları sayfa 263. Ama linç edenler K. Mısıroğlu'nun yazdığı gibi askerler değil, İnzibat Yüzbaşı Kel Said'in topladığı ayak takımıdır. Sayfa 265. Ali Kemal'i İstanbul'da tutuklayıp İzmit'e götüren polis memuru Mazlum ile İzmit'te ordu karargahında sorgulayan Necip Ali'nin küçük ağa anıları için Asımus 1930-1950 sayfa 47-54 İstanbul 1966 Teğmen Cevdet'in anısı H. Himmetoğlu İstanbul ve yardımları 2. cilt sayfa 423 ve diğerleri. Saraya her gün Sultan Vahidettin için iyi düşünülmediğini gösteren haberler gelmekteydi. Halife sıfatıyla hakarete uğramak istemeyen padişah doğup büyüdüğü ve hükümdarı olduğu vatandan 17 Kasım 1922 günü ayrılmak zorunda kalmıştır. Esasen bir gün önce de TBMM onu vatan hainliği ile suçlayan bir karar almıştı. Osmanoğullarının dramı sayfa 102. Dipnot: söz konusu karar 16 Kasım'da değil, daha önce gördüğümüz gibi 30 Ekim günü alınmıştır. İHE Danişment de aynı hatayı yapmış. Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 468. Haydi Mısıroğlu tarihçi değil, Danişment'in yanlışına ne demeli? Halk zafer sarhoşluğu içindeydi. Gündüzleri meydanda toplanıyor, heyecanlı nutuklar veriyor, akşamları fener alayları tertip ediliyordu. Dipnot: 4 Kasım günü İstanbul'da Millet Saltanat Bayramı başladı. Okullar, esnaf dernekleri ve diğer halk kitleleri başlarında bayrak olduğu halde mızıkalar çalarak, milli şarkılar söyleyerek şark mahfeline gelip TBMM'ne bağlılıklarını bildirmeye başladılar. Baştan başa bayraklarla donatılmış İstanbul'da fener alayları da yapıldı. Bayram nedeniyle gençler okullarını 3 gün tatil ettiler. O günkü gazetelere dayanarak KS Günlüğü 4. cilt sayfa 800. Rıza Nur da 7 Kasım 1922 günü İstanbul'da gazetecilere tek kişiye kölelik devrinin geçtiğini söyleyecektir. Adı geçen eser sayfa 810. Araya kışan bazı kötü maksatlılar Sultan Vahidettin hakkında da ileri geri konuşuyorlardı. Hatta tramvaylara tebeşirle "Kahrolsun Sultan Vahidettin" diye yazılmıştı. Dipnot: H.H. Ceylan bakınız bu bilgileri nasıl değiştirmiş ve güncelleştirmiş. Halife Vahdettin Yıldız Sarayı'nın etrafında suikast planlarının çoğalması, saraya molotof kokteyller atılması, göstericilerin toplanarak herkesi gözü önünde "Kahrolsun Vahdettin" diye slogan atmaları ve sarayın duvarlarına da "Vahdettin defol" yazılarının yazılması üzerine hayatının tehlikede olduğunu düşünerek yıllarca yaşadığı ve hükmettiği Osmanlı topraklarından ayrılmak durumunda kalmıştı. Büyük Oyun 2. cilt sayfa 27. Bu durumda kendisini emniyette hissetmeyen padişah vatanından ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır. Hilafet sayfa 274. Dipnot: ayrıca Sarıklı Mücahitler sayfa 92 ve Lozan adlı kitaplarında da 3. cilt sayfa 147 ve 172 bu doğrultuda açıklamaları yer alıyor. Mısıroğlu ayrılış sebebi olarak bir başka yerde de şöyle diyor: hanedana hakaret edilmesini önlemek amacıyla. S. Mücahitler sayfa 94. Dipnot: Necip Fazıl Kısaküre'nin bazı padişahlar hakkındaki görüşlerini özetin özeti olarak aktarıyorum. Abdülaziz, Abdülmecid'den daha müsrif, devlet ağacına aşı yapmak yerine onu kökünden zehirlemek manasına Osmanlı borcunu 300 milyon altına çıkardı. Muhteşem bir sirk atı gibi seyislerin emrine bağlı bir insan. Şahane bir yalandan ibaret olan bir donanma kurmuştur. Avrupa bu garip adamı muhteşem Süleyman'ın torunu bu mu diye hayret ve istihzalı, yani alaylı bir nezaket ile seyreder. Vahidüddin sayfa 16, 17, 18, 19, 21, 23. 5. Murat, deli, bir numaralı mason olarak Yahudilik ve kozmopolitlik kütüğüne kaydedilmiş ilk Osmanlı halife ve padişahı. İşi gücü köşk yaptırıp yıktırmak, sonra tekrar yaptırıp yine yıktırmak. Adı geçen eser sayfa 25. Mehmet Reşat, irade ve dayatma kabiliyeti pelteyi beton gösterecek kadar zayıf. Melek kadar yumuşak fakat insan olduğuna göre şapşal sıfatını giymeye mahkum bir padişah. Adı geçen eser sayfa 38-61. Son halife Abdülmecid, kof bir azamet içinde kullaların en sefili. Abdülmecid'in seciyesini gösteren bu adi, zebün, kuş ve ahmek sözler. Adı geçen eser sayfa 209. TC'nin hiçbir resmi tarihinde bu padişahlar ve son halife hakkında böyle sert ifadeler yoktur. Necip Fazıl Kısakürek: önünde İzmit'e götürdü parça parça edilmiş Ali Kemal misali vardır ve onu bu hale getiren Nurettin Paşa aynı şeyi Vahidüddin'e de yapılacağını ilan etmiştir. Bu vaziyette ne yapmalı? Ya memlekette kalıp başına gelecekleri tevekkül ve teslimiyetle beklemek, yahut sultanlık vasfını kaybetmiş ve adi bir fert düzeyine inmiş insan sıfatıyla vatan dışına göçmek. Fakat onun bir de halifelik sıfatı var ki yüz milyonlarca Müslümana şamil bulunmakta ve bu bakımdan mahalli, yerel kararların üstüne bir mahiyet arz etmekte. O zamanlar İslam kitlelerinin büyük kısmı İngiliz idaresinde olduğuna göre halife sıfatıyla alaka isteyebileceği tek devlet İngiltere'dir. Asla İngiliz emellerine alet olmamak şartıyla bu mevzuda onları vazifeye davet etmek hakkıdır. Uzun nefs ve muhasebe ve murakabelerinden sonra kararını veriyor. Vatanı terk edecektir. İçinden bir ses "kal ve gerekirse öl" diyemiyor. Hemen kıymet ölçümüzü belirtmek için kaydedelim ki Vahidüddin'in asıl kalbinde bu kadar büyük bir şecaat, yani kahramanlık ve ulviyete, yani büyüklüğe yer yoktur. Vahidüddin, sayfa 197. Medya Sultan'ın oğlu Sami Bey'in çocuklarından Rüknettin Bey, Vahidettin'in kaçış sebeplerini şöyle açıklamış. Rüknettin Sami Bey, padişahın memleketi kendi arzusuyla terk etmek çaresizliğinde kaldığını, son derece vatansever ve hamiyetli bir kimse olmasına rağmen, gerek fikirlerine itimat etmek gafletinde bulunduğu Ferit Paşa'nın hatalı kışkırtmalarının, gerek gösterdiği bütün iyi niyetlerine Anadolu'dan sert ve menfi, yani olumsuz karşılık gelmiş olmasının, hatta milli mücadeleye iştirak için gönderdiği şehzadenin geri çevrilmiş bulunması gibi sebeplerin onu bu hazin karara sevk etmiş olduğunu söylemiştir. Aktaran S. Ayverdi, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, 3. cilt sayfa 195. Ayrıntıları 3. bölüme bırakarak iki hususu şimdiden açıklamak doğru olacak. 1. Vahidettin'in gösterdiği bütün iyi niyetlere Anadolu'dan sert ve olumsuz karşılık geldiği doğru değildir. Vahidettin iyi niyetini belirtecek herhangi bir davranışta bulunmamıştır ki sert ve olumsuz bir karşılık gelmiş olsun. Tersine Ankara iki kere Vahidettin'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımasını teklif etmiş, Vahidettin ikisini de reddetmiştir. Yeşke, İngiliz belgeleri sayfa 161-162. 2. Anadolu'ya geçen bir tek şehzade var, Ömer Faruk. O da Vahidettin'den gizli olarak İnavolu'ya gelir. Bu şehzadenin anılarını da 3. bölümde aktaracağım. Yani Vahidettin'in milli mücadeleye katılmak için şehzadeler yolladığı iddiası da gerçeğe aykırıdır. Kam Sıroğlu, Vahdettin'in kaçmasını içine sindirememiş olacak ki başka sebepler de ileri sürerek haklılığını pekiştirmeye çalışıyor ama olayı da doğal yatağından taşırıyor. Acaba Sultan Vahidettin'in vatandan ayrılmasını gerektirecek ölçüde hayatına karşı ciddi bir tehlike var mıydı? Doğrusunu isterseniz hem vardı hem de yoktu. Şöyle ki ona fenalık yapmak isteyen kimseler hakikaten vardı, bu bakımdan tehlike de vardı. Fakat bunlar böyle bir emeli gerçekleştirebilirler miydi? İşte burası çok şüphelidir. S. Mücahitler, sayfa 94. Az önce TBMM'nin verdiği karardan söz eden kendisi değil miydi? Artık herhangi bir kişinin girişimi söz konusu olabilir mi? Vahidettin'in de TBMM'ne karşı direnebileceği düşünülemez. Ama Kağan Mısıroğlu düşünüyor. Bakın Vahidettin nasıl direnebilirmiş? İstanbul'da kalıp Ankara hükümetine karşı söz gelimi İngilizlerin desteğiyle fiili mücadeleye girişebilirdi. Onun şahsı ve tahtından başka bir şey düşünmediğini söyleyip yazanlar, bunu olsun kabule mecbur değiller midir? S. Mücahitler, sayfa 94. Yani Halife Sultan tahtında kalmak için işgalci İngiliz kuvvetleriyle vatanı kurtarmış Türk ordusunu çarpıştıracak. Mısıroğlu kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Diyelim ki Vahdettin'in gözü bunu isteyecek kadar karardı. Acaba İngilizler Vahdettin için muzaffer Türklerle İstanbul içinde dövüşmeye göze alırlar mıydı, alacak durumda mıydılar? Dipnot, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un Curzon'a telgrafı, 22 Eylül 1922. General Harrington pek kaygılı, bir yanardağ üzerinde oturuyoruz. İstanbul'da 20 bin silahlı Rum, bir o kadar da silahlı Türk var, kuvvetlerimiz yetersiz, kenti terk edebiliriz. Bilal N. Şimşir, İngiliz belgelerinde, 4. cilt, sayfa 116. Alsalar sonuç ne olurdu acaba? İyisi mi bu boş varsayımları ve yersiz yorumları bir yana bırakıp Mısıroğlu'nun yeni bir iddiasını dinleyelim. Fakat hadiseyi hem saraydaki hem Ankara'daki adamları vasıtasıyla başından beri çok mükemmel bir surette planlayan İngiliz entelijansı, yani gizli servisi, Vahidettin'in tehlikeyi ciddi kabul etmesini gerektiren bir hava ihdas etmişti, yani yaratmıştı. Dipnot, Mısıroğlu bir başka kitabında da diyor ki, Sultan Vahidettin hayatını tehlikede görünce İstanbul'dan ayrılmayı kararlaştırmış ve bu maksatla General Harrington'a müracaat etmişti. Bu İngilizlerin arayıp da bulamadığı, daha doğru bir ifadeyle yıllardan beri planladıkları iki yüzlü siyasetin istenen sonucuydu. Hilafet, sayfa 183. İngilizlerin Vahidettin'e karşı iki yüzlü bir politika güdüp gütmediklerini 3. bölümde belgeleriyle göreceğiz. Her gün saraya yeni bir ihbar yapılıyor ve padişahın bir suikaste uğrayacağı bildiriliyordu. Bu haberlerin asıl kaynağı İngiliz entelijansıydı. Muhbirler ise padişahın itimadını kazanmış resmi şahıslardı. Bir kısmı sarayda, bir kısmı Ankara'da bulunan ve İngiliz entelijansı ile irtibatla bağlantıda olan bu adamlar, sureti haktan görünerek padişahı bu harekete kaçmaya sevk etmek için çok mahirane, ustaca bir rol oynadılar. Dipnot, hepsi Mısıroğlu'nun yakıştırması. Çünkü Vahidettin neden ayrıldığını anılarında 3. bölüm paragraf 14'te açıklamaktadır. İngilizler o zaman Yahudilikle çok aşırı neşir olduklarından bu kimseler de masonlardan seçilmişti. Mesela vefatına kadar Sultan Vahidettin'in yanından ayrılmayan hususi doktoru Reşat Paşa bunlardan biriydi. Hem masondu hem de İngilizler hesabına sultanı belli doğrultulara sevk etmeye memurdu. Meşhur Kuvayi İnzibatiye kumandanı Süleyman Şefik Paşa da onlardandı. Sevgili Mücahitler sayfa 94-95. Kamısıroğlu bir başka kitabında bu iddiasını daha da genişleterek şöyle devam ediyor. Reşat Paşa Ankara ve Mustafa Kemal'in casuslarından biriydi. Mason olmasına rağmen yine de asgari bir vicdan sahibiymiş ki San Remo'da padişaha onu aldatıp ihanet ettiği yolunda bir mektup yazıp bırakarak intihar etmiştir. Yakınlarından bizzat dinlediğimize göre Reşat Paşa'nın kendisinden af dileyen bu mektubu diğer birçok vesaikle yani belgeyle birlikte Sultan Vahidettin merhum tarafından zembille şömineye atılıp yakılmıştır. Hilafet sayfa 151-276. Dipnot: Prens Sami Beyzade Fethi Sami Bey, Reşat Paşa'nın intihardan önce yazıp bıraktığı mektubun canlı şahididir. Kamısıroğlu, Lozan 3. cilt sayfa 151. Nasıl inanacağız buna? Fethi Bey bunu kimseye açıklamıyor da yıllarca sonra acaba neden yalnız Kamısıroğlu'nu kulağına fısıldıyor? Ayrıca Osmanlı teşrifatında prensin karşılığı şehzadedir. Şehzadelere de bey değil efendi dendiğini biliyoruz. Sami Bey şehzade değil, öyleyse neden prens? Hele prens, bey ne demek? Bu konuları en iyi Yılmaz Öztun'a bilir. Açıklasa da hep birlikte doğruyu öğrensek. Yazar böyle diyor ama hiçbir dediğini kanıtlamıyor. Bir ipucu bile veremiyor. Kısacası aklına ve gönlüne göre bir senaryo yazıyor. Alternatif tarih yazıcılarının verdikleri sözlere ve tarih metodu hakkındaki açıklamalarına rağmen böylesi dayanaksız iddialarına ileride çok rastlayacağız. Bakınız aynı yazar Sarıklı Mücahitler kitabında yine böyle kesin bir ifadeyle ne diyor? İstanbul'daki işgal kuvvetleri ve özellikle İngilizler ile Ankara'nın mümessilliğini yapan şahıslar, Sultan Vahidettin merhuma karşı oynanan bu oyunu, yani İstanbul'dan uzaklaştırma, birlikte planlamışlardı. Mesela padişah adına General Harrington'la bu meseleyi görüşen Miralay Fahri, yani Engin Bey, bütün konuştuklarını akrabası Niyazi Bey vasıtasıyla, Ankara'nın temsilcisi, Refet Paşa'ya saati saatine bildirmiştir. Miralay Fahri Bey güya Sultan Vahidettin merhumun en yakınlarındandı. O derece ki gurbete bile kendisiyle birlikte çıkmış ve ondan ölünceye kadar ayrılmamıştı. Sayfa 276. Doğrular. 1. Fahri Engin o tarihte albay değil yüzbaşı. Vahidettin'in en yakını değil sadece sarayda görevli deniz yaveri. Üstelik bu görevinden memnun da değil, ayrılmak için daha önce başvurduğunu açıklıyor. 2. Yazarın iddia ettiği gibi Vahidettin'le gurbete de birlikte çıkmamıştır. Dolayısıyla ölünceye kadar Vahidettin'den ayrılmamış olduğu da bütünüyle gerçeğe aykırı. İstanbul'da kalmış, Cumhuriyet döneminde donanma komutanı olmuş, amiralliğe kadar yükselmiştir. Dipnot belleten sayı 211 sayfa 1171. 3. Harrington'la yaptığı konuşmaları Refet Paşa'ya saati saatine intikal ettirmiş olduğu da yanlış. Çünkü Harrington'la sürekli değil, Harrington'ın daveti ve padişahın izniyle yalnız bir kere konuşuyor. Yazının tek doğru noktası ise şu: Fahri Engin bu tek konuşma hakkındaki raporunu gerçekten akrabası Niyazi Bey aracılığıyla Refet Paşa'ya göndermiştir. Yani bu ayrıntı dışında Fahri Engin hakkındaki bilgilerin tümü gerçeğe aykırı. Dipnot: Kamısıroğlu Yeşke'nin Kurtuluş Savaşı kronolojisinin ikinci cildine bakıp sayfa 11 bu kısa bilgiyi almış ama bu kısa bilginin dayandığı asıl kaynağa bakmamış. Bakmış olsaydı doğruyu öğrenir, muhayyilesini zorlayıp gerçeği alt üst etmezdi. Oysa kendi bile diyor ki başka vesikaları da görmenin gereğini kim kavrar, kim bu zahmete katlanacak derecede hak tanırdır. Hilafet sayfa 219. Hem bu kadar haklı bir şikayette bulunup hem de zahmetten kaçmak olur mu? Mustafa Müftüoğlu konuyu daha da saptırıyor. Ankara hükümetince tayin ettirilen padişah yaverlerinden genç Bahriyeli Refet Paşa'ya padişahı İngilizler yarın sabah kaçırıyorlar diye ağlayarak haber vermiş. Refet Paşa da budala ne üzülüyor ne ağlıyorsun gibi bir şeyler demişmiş. Yalan söyleyen tarih utansın. 8. cilt sayfa 152. Dayanağı olmayan uyduruk bir süsleme. Meraklısı için Amiral Fahri Engin'in bu konuda yaptığı geniş açıklamanın adresini veriyorum. Yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 385. Askerlik hayatı ortada olan Amiral Fahri Engin hakkında bile gerçeğin bu kadar uzağına düşen yazarın öteki kanıtsız iddiaları nasıl ciddiye alınabilir? Vahdettin'in İngilizlere sığınmasına ve İstanbul'dan ayrılmasına İngilizler ile Ankara temsilcilerinin ortak oyunu sebep olmuş değildir. Çünkü çok öncesi var. Aşağıda okuyacaksınız. 5. Ayrılık hazırlıkları. Son İstanbul hükümeti Vahdettin'in istememesine rağmen 4 Kasım'da istifa eder. Halk galeyan halindedir.
Dipnot Rıza Tevfik, biraz da ben konuşayım, sayfa 235. Yerli ve yabancı basın Vahidettin aleyhinde haberlerle doludur. Dipnot, Yeşke, adı geçen eser sayfa 245. Bilal Ne Şimşir, Vahdettin'in kaçışı ve sonu, 26-11-73, 1. bölüm, Cumhuriyet Gazetesi. 6 Kasım 1922 günü Ali Kemal'in milliyetçilerce tutuklandığı haberi İstanbul'da bomba gibi patlar. Kurtuluş Savaşı'na karşı olanlar dalga dalga nedense başka bir elçiliğe değil de İngiliz elçiliğine koşup sığınmaya başlarlar. Dipnot Refik Halit Karay, Min Elbap İyel Mihrap, sayfa 217 ve diğerleri. Rıza Tevfik, adı geçen eser, sayfa 245 ve diğerleri. Rıza Tevfik diyor ki, daha bir müddet padişah İstanbul'da kaldı ve arabasıyla şehri dolaşmak suretiyle teveccüh, yani ilgi dostluk kazanmak istedi. Fakat halk tamamıyla kayıtsız kaldı. Padişahlardan hiçbirisi bu derece sefalet ve hakarete düştükten sonra yine mevkiini muhafazaya çalışmamıştı. Biraz da ben konuşayım, sayfa 191. Vahidettin 6 Kasım 1922 günü barış görüşmelerine katılacakları için vedaya gelen İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold ile baş tercüman Ryan'ı kabul eder ve uzun görüşmenin sonunda Britanya makamlarının yakın bir tehlike vukuunda şahsını korumak için her şeyi yapacaklarına dair 1920'de yaptıkları vaadi, yani sözü hatırlatır. Kendisini güvenli bir yere götürüp götüremeyeceklerini, götüreceklerse Mısır'a mı Kıbrıs'a mı götüreceklerini sorar. Rumbold, Mısır'a gitmesinin imkansız olduğunu, geçici olarak 10-15 kişiyle her yere gidebileceğini söyler. Dipnot, Yeşke, adı geçen eser, sayfa 248-49. Bu konuşmanın genişçe bir özeti Yeşke'de var. Vahidettin hala milliyetçilerin bolşevik ve azınlıklı oldukları kanısındadır. Görülüyor ki İngilizler Vahidettin'e önceden güvence vermişlerdir. Çünkü Vahidettin ve damat Ferit hayatlarının korunması için İngilizlerden defalarca güvence istemiş ve almışlardır. Bu konunun başlıca evreleri tarih sırasıyla şöyle. Erzurum Kongresi sürerken damat Ferit 37.1919'da İngiliz Yüksek Komiserliği siyasi müşaviri Tom B. Haller'den lüzumu halinde padişahla kendisinin güvenliklerinin İngilizler tarafından korunup korunmayacağını sorar. Haller, bu hususta Londra'nın talimatına ihtiyaç olduğu, ancak talimat gelene kadar gerekirse meselenin lehlerine mütalaa edileceği, yani düşünüleceği cevabını verir. Dipnot, Taner Baytok, İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, sayfa 37, Bilal Ne Şimşir, İngiliz belgelerinde özeti, orijinali sayfa 66. Yüksek Komiser Amiral Kalthorpe bu görüşmeyi 31.7.1919'da Londra'ya duyurur. Her ikisinde mütareke şartlarına uyarak bunları uygulamak yönünde ellerinden geleni yaptıklarını, dolayısıyla kendilerine her türlü saygının gösterilmesi, onlara dokunulmaması ve güvenliklerinin korunması için tedbir alınması gerektiğini bildirir. S.R. Sonyer, Dış Politika 1, sayfa 110.